Ayrım 56, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 519. Sonraki haftalar boyunca fiziksel olarak çok beceriksizdi adam. Sanki başka bir uzayın içine sürüklenmiş gibiydi ve bedenini uzaktan yönetmesi gerekiyordu. Tele işletim. Bu durum aslında ne kadar çok kasa sahip olduğunu kavramasını sağlamıştı. Bazen onları öyle iyi yönetebiliyordu ki havada yılan gibi süzülebilirdi. Fakat çoğu zaman etrafta Frankenstein'ın canavarı gibi sarsıla sarsıla dolanıyordu. Burroughs kötü haberlerle kaynıyordu. Şehirdeki yaşam oldukça normal görünüyordu. Fakat video ekranları Frank'in güçlükle inanabildiği bir dünyadan sahneler taşıyordu. Hellas'ta ayaklanmalar, New Houston kubbelenmiş krateri kendisini bağımsız bir cumhuriyet olarak ilan ediyor ve aynı hafta Sluzinski içinde 5 yatakhanede de Hellas'ı gerekli yolculuk izinleri olmaksızın terk etmeyi oylanmasının da yer aldığı bir Amerikan talimatname kasetini yolladı. Chalmers yeni BMM İB görevlisiyle bağlantı kurdu ve bir BM güvenlik polis müfrezesinin oraya gitmesini sağladı. Ve 10 kişi çadırın yaşam destek bilgisayarını kapatıp çaresiz durumdaki sakinlere çadırın havası boşaltılmadan önce bir dizi vagona binmelerini emretme yöntemiyle 500 kişiyi basit bir şekilde tutuklayıverdi. Trenle sonuçta artık bir hapishane şehri olan Korolyov'a götürülmüşlerdi. Bir hapishaneye dönüştürüldüğünü herkes biliyordu ama ne zaman olduğunu hatırlamak güçtü. Çünkü buna her zaman hazır gibi görünüyordu. Belki de bu bir hapishane sisteminin parçalarının gezegenin değişik yerlerine dağılmış olarak birkaç yıldır var olması yüzündendi. Chalmers tutukluların bir kısmıyla aynı anda 2-3'üyle olmak üzere oda videoları aracılığıyla görüştü. ''Sizi durdurmanın ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz.'' diye belirtti. ''Bu daima böyle olacak. Yaşam destek sistemleri öylesine narin ki savunulmaları neredeyse olanaksız. Yeryüzünde bile gelişkin askeri teknoloji bir polis devleti kurmayı her zamankinden daha olası kılmaktayken bu iş burada saçma sapan bir şekilde çok daha kolay. ''Şey, siz de bizi en kolay olduğu sırada yakaladınız.'' dedi 60'larında bir adam. ''Bu da akıllıca. Serbest kaldığımızda bizi yakalayabilir misiniz? Görmek isterim.'' Böyle bakıldığında sizin yaşam destek sisteminiz de bizimkinin sizin için olduğu kadar narin ve sizinki daha görünür de. Bundan daha fazlasını bilmeliydin. Buradaki bütün yaşam desteği en son aşamada yeryüzüne bağlı. Fakat onların emirleri altında çok geniş bir askeri güç var. Bizimse yok. Siz ve arkadaşlarınız burada bir fantezi isyanı yaşatmaya çabalıyorsunuz. Bir tür bilim kurgusal 1776 tiranlığın boyunduruğunu fırlatıp atan öncüler gibi. Ama iş burada böyle değil. Benzetmeler tamamen yanlış, yanıltıcı bir şekilde yanlış. Çünkü gerçeği bağımlılığımızın ve onların gücünün gerçek doğasını maskeliyorlar. Sizin bunun bir fantezi olduğunu görmenizi engelliyorlar. ''Eminim ki kolonilerde de aynı şekilde konuşan bir sürü Tory vardı.'' dedi adam sırıtarak. ''Dipnot Tory, tutucu parti üyesi, tutucu kimse.'' ''Aslında benzetme birçok yönden uygun. Biz burada sadece makinedeki çarklar değiliz. Bizler bağımsız insanlarız. Çoğumuz sıradan fakat bir takım gerçek kişilikler de var.'' Biz de kendi Washington'larımızı, Jefferson'larımızı ve Payne'lerimizi göreceğiz, buna emin olun. Ayrıca Andrew Jackson'lar ve Forrest Mosby'ler, istediklerini almakta başarılı olan acımasız insanlar. Bu budalaca diye bağırdı Frank, yanlış bir benzetme. Şey, benzetmeden çok bir metafor zaten, farklar var. Fakat biz de bunlara yaratıcı biçimde yanıt vermeyi deniyoruz. Sonuçta kaya duvarlara karşı çakar almazlarla saçmalar savurmayacağız. Madencilik lazerlerini krater duvarlarına mı yönelteceksiniz? Bunun farklı olduğunu mu sanıyorsunuz? Adam sanki bir sinekmiş gibi odasındaki kameraya doğru bir fiske attı. Sanırım gerçek sorun şu, bir Lincoln olacak mı? Lincoln öldü diye aykırdı Frank. Tarihsel benzetmeler var olan durumu kavrayamayan insanların başvurduğu son sığınaktır. Bağlantıyı kesti. Akıl işe yaramıyordu. Ayrıca kızgınlık, öfke nöbeti ve alaycılık da yaramıyordu. Onlarla sadece fantezi aleminde karşılaşmayı deneyebilirdi. O yüzden toplantılarda ayağa kalktı ve insanlara Mars'ın ne olduğu, nasıl bu hale geldiği, özgül ve organik olarak doğasında Marslı olan kolektif bir toplum haline gelindiğinde nasıl iyi bir geleceği olduğu üzerine uzun nutuklar çekerek elinden geleni yaptı. Terra'ya ait bütün o kinler uçup gittiğinde bizi gerçekten yaşamaktan ve dünyanın tek gerçek güzelliği olan yaratma eyleminden geri tutan o ölü alışkanlıklardan kurtulduğumuzda kahretsin. İşe yaramıyor. Kaybolanların bir kısmı ile görüşmeler ayarlamaya çalıştı ve bir keresinde bir grupla telefondan konuştu. Onlardan eğer olabilirse acil konuşmak istediğini Hiroko'ya iletmelerini istedi. Fakat kimse kadının nerede olduğunu bilmiyor gibiydi. Sonra bir gün ondan bir mesaj aldı. Phobos'tan fakslanmış olarak. Arkadi ile konuşmasının daha iyi olacağını söylüyordu. Fakat Arkadi Hellas'tayken kaybolmuştu ve artık çağrılara yanıt vermiyordu. Lanet bir saklambaca dönüştü bu diye yakındı Frank bir gün Maya'ya. Rusya'da bu oyunu oynar mıydınız? Ben bu oyunu bir seferinde daha büyük çocuklarla oynadığımı hatırlıyorum. Gün batımına yakındı. Suların üstünden gelen bir fırtına gerçekten ortalığı karartmıştı ve ben de oradaydım. Bomboş sokaklarda hiçbirini bulamayacağımı bilerek dolanıyordum. Kaybolanları unut diye önerdi kadın. Görebildiklerine yoğunlaş. Kaybolanlar seni bir şekilde izliyor olacaklardır. Onları görememenin ya da onların yanıt vermemesinin önemi yok. Adam başını salladı. Derken yeni bir göç dalgası geldi. Sluzinski'yi arayıp bağırarak Washington'dan bir açıklama almasını emretti. Anlaşıldığı kadarıyla efendim asansör konsorsiyumu Subarashi tarafından düşmanca ele geçirilmiş. Yani onların servetleri Trinidad Tobago'da ve Amerika'nın konuyla ilgili endişelerini gidermekle ilgilenmiyor. Altyapısal inşaat kapasitelerinin artık yeni bir ılımlı göç oranıyla aynı düzeyde olduğunu söylüyorlar. Lanet olsun onlara dedi Frank. Bununla neye yol açtıklarını bilmiyorlar. Dişlerini sıkıp daire çizerek yürümeye koyuldu. Sözcükler adamdan kendi başlarına bir monolog içindeymişçesine sessizce dökülüyordu. Görüyor ama anlamıyorsunuz. John'un dediği gibi uzayın boşluğundan iletilemeyen Mars gerçekleri var. Yalnızca yer çekimi duygusu değil, bir yatakhanede uyanmak, banyoya gitmek ve sonra bir geçitten yemek salonuna gitmek hissi. Yani siz her şeyi yanlış anlıyorsunuz. Sizi aldırışsız, cahil, budala orospu çocukları. O ve Maya Barroz'dan geriye yukarıya Pavonis Mons'a giden bir trene bindiler. Bütün yolculuk boyunca camın kenarında oturup kızıl arazinin yükselip alçalışını seyretti. 5 kilometrelik bir düzlüğe kadar daralışını ve ardından yükselirlerken 40 kilometreye kadar genişleyişini, hatta 100 kilometreye. Gezegende böylesine büyük bir yükselim, Tarsis, içerisinde bir şeyler dağılıyordu. Tıpkı şu anki durumda olanlar gibi. Evet, Mars tarihinin Tarsis yükselimi kısmında takılıp kalmışlardı. Büyük volkanlar patlamak üzereydi. Ve sonra bir tanesi, Pavonis Mons, devasa bir düşsel dağ. Sanki dünya bir Hosokai resmiymişçesine. Frank konuşmakta zorlandı. Aracın ön kısmındaki TV'ye bakmaktan kaçındı. Haberler trenin içinde aşağı yukarı kulak misafiri olunan konuşmalarla ya da insanların yüzlerindeki ifadelerle neredeyse anında yayılıyordu zaten. Gerçekten önemli haberleri öğrenmek için videoyu seyretmek hiç gerekmiyordu. Tren bir Acheron çamları ormanından geçti. Kara demir gibi gövdeleri ve silindirik iğne yapraklarıyla incecik şeylerdi bunlar. Fakat iğnelerin hepsi sararmıştı ve dökülüyordu. Bunu duymuştu. Toprakla ilgili bir sorun vardı. Ya çok tuz ya da çok az nitrojen meselesi emin değillerdi. Ağaçlardan birine yaslanmış bir merdivenin çevresinde başlıklı birileri vardı. Hasta iğnelerden örnekler topluyorlardı. Bu benim dedi Frank Maya'ya fısıldayarak çünkü kadın uyuyordu. Kökler hastalanmışken iğnelerle oynuyorum. Sheffield ofislerinde yeni asansör yöneticileriyle görüşmeler yapmaya ve aynı anda Washington'la da eş zamanlı görüşmeler yürütmeye koyuldu. Düşmanca el koymasında Subarashi'ye yardım ettiği için Phyllis'in hala asansör denetiminde olduğu anlaşıldı. Ardından Arkadi'nin Nikosya'da Pavonis yamacının hemen aşağısında olduğunu, yandaşlarıyla birlikte Nikosya'yı New Houston gibi özgür bir şehir ilan ettiğini duydular. Nikosya kaybolanlar için koca bir sıçrama tahtası olmuştu. Nikosya'ya girebilirdiniz ve bir daha adınızı kimse duymazdı. Bu yüzlerce kez olmuştu. O kadar çok olmuştu ki orada bir tür bağlantı ve aktarım sistemi hiçbir gizli ajanın ortaya çıkartamadığı ya da oradan geri dönemediği bir tür yeraltı tren yolu benzeri bir şeyin olduğu açıktı. Bunu duyduğunda Maya'ya haydi oraya gidip onunla konuşalım dedi Frank. Onunla yüz yüze karşılaşmak istiyorum. Bir işe yaramayacak dedi Maya sıkıntıyla. Fakat Nadia da orada olmalıydı. Bu yüzden o da geldi. Tarsis yamacını sessizlik içinde donmuş kayaların yanlarından uçup gitmesini seyrederek indiler. Nikosya'da istasyon sanki onları reddetmeleri konusu hiç ortada yokmuşçasına açıldı trenlerine. Fakat Arkadi ile Nadia onları karşılayan küçük kalabalıkta yoktular. Bunun yerine Alexander Zalin vardı. Şehir yöneticisinin ofisinde Arkadi'yi bir video bağlantısına çağırdılar. Adamın arkasındaki gün ışığına bakılırsa çoktan doğuda kilometrelerce uzaktaydı. Nadia da uzaklardaydı. Söylediklerine göre Nikosya'ya hiç gelmemişti. Arkadi her zamanki gibi görünüyordu, içten ve rahattı. Bu delilik dedi Frank ona şahsen ulaşamadığına öfkelenmiş olarak. Başarmayı umuyor olamazsınız.
Ama umabiliriz dedi Arkadi, umuyoruz.
Gür kızıl beyaz sakalı sanki adam havaneye girmek üzere olan genç Fidel'miş gibi bir tür devrimci rozetti.
Elbette senin yardımınla çok daha kolay olurdu Frank, bunu bir düşün.
Ardından Frank bir şey söyleyemeden ekranın dışındaki biri Arkadi'nin dikkatini çekti. Rusça mırıldanan bir konuşma sonra Arkadi yine ona döndü.
Üzgünüm Frank dedi, bir şeylerle ilgilenmem gerekiyor. Sana en kısa zamanda döneceğim.
''Gitme sakın!'' Frank bağırdı fakat bağlantı kesilmişti. ''Allah kahretsin!'' Hatta Nadia girdi. Barroz'daydı fakat hatta girmişti. Arkadi'nin tersine gergin, sıkıntılı, mutsuzdu. ''Yaptığı şeyi destekliyor olamazsın!'' diye bağırdı Frank. ''Hayır'' dedi Nadia keyifsizce. ''Biz konuşmuyoruz. Hala bu telefon bağlantımız var. Nerede olduğunuzu böyle öğrendim.'' Fakat artık onu doğrudan kullanmıyoruz. Bir yararı yok.
Onu etkileyemez misin dedi Maya.
Hayır. Frank Maya'nın bu duruma inanmakta zorlandığını görebiliyordu. Ve neredeyse kahkahalarla gülecekti. Bir erkeği etkileyememek, onu yönlendirememek. Nadia'nın sorunu neydi?
O geceyi istasyon yakınındaki bir yatakhanede geçireceklerdi. Akşam yemeğinden sonra Maya yeniden şehir yöneticisinin ofisine Alexander, Dimitri ve Elena ile konuşmaya gitti. Frank bununla ilgilenmiyordu, sadece vakit kaybıydı. Eski kentin çevresinde çadır duvarı boyunca uzanan dar sokaklarda çok uzun zaman önceki o geceyi hatırlayarak huzursuz bir ruh haliyle dolaştı. Sadece 9 yıldı aslında ama adama 100 yıl geçmiş gibi geliyordu. Nikosya bugünlerde küçük görünüyordu. Batı tepesindeki parkın hala güzel bir manzarası vardı fakat nesneleri bir karanlık kaplamıştı ve bu yüzden güçlükle seçilebiliyordu. Artık iyice yetişmiş olan çınar korusunda başka bir yöne doğru aceleyle giden kısa boylu bir adamı geçti. Adam durdu ve Frank'e baktı. Bir sokak lambasının altındaydı.
''Chalmers!'' diye seslendi.
Frank döndü. Adamın ince bir yüzü, uzun karmaşık rasta saçları ve esmer bir teni vardı. Tanıdığı biri değildi. Fakat onu gördüğünde içinde bir ürperti hissetti. "Evet," diye seslendi. Adam onu selamladı. "Beni tanımıyorsun değil mi?" dedi. "Hayır, tanımıyorum. Kimsin sen?" Adamın sırıtışı asimetrikti. Sanki yüzü çenesinden çatlamış gibiydi. Sokak lambasının altında vücudu çarpık ya da yarı deli biri gibi görünüyordu. "Kimsin sen?" dedi Frank yeniden. Adam bir parmağını uzattı. "Son karşılaştığımızda kenti sen alt üst ediyordun. Bu gece sıra benim. Ha?" Her biri diğerinden daha güçlü keskin ha'larla gülerek uzaklaştı. Şehir yöneticisinin yanına döndüğünde Maya koluna yapıştı. "Kaygılandım. Bu kentte tek başına dolaşmamalıydın." "Kes sesini." Bir telefona gidip yaşam destek bilgisayarını aradı. Her şey normaldi. BMM İB polisini arayıp onlara yaşam destek bilgisayarına ve tren istasyonuna silahlı birer muhafız yerleştirmelerini söyledi. Polis bu emri hiyerarşi zincirindeki daha üst birine yinelerken ve durum bu şekilde son bir onay için yeni gezegen görevlisine dek ta en tepeye kadar gidecekmiş gibi görünüyordu ki ekran kararı verdi. Adamın ayaklarının altında bir sarsıntı oldu ve kentin içindeki bütün alarm zilleri bir anda patladı. Çok güçlü adrenal çınlayışı. Ardından keskin bir şok geldi. Kapıların hepsi tıslayarak kapandı. Binanın sızdırmaz kapıları kapanıyordu. Demek dışarıdaki basınçta ani bir düşüş olmuştu. O ve Maya pencereye koşup dışarı baktılar. Nikozya'nın üstündeki çadır sönmüştü. Bazı yerlerde en uzun çatıların üzerine şeffaf bir ambalaj kağıdı gibi uzanmış, diğer yerlerde ise rüzgarda uçuşuyordu. Caddedeki insanlar kapıları yumrukluyor, koşuyor, yerlere yuvarlanıyor, Pompei'deki cesetler gibi birbirlerine sokuluyorlardı. Frank pencereden uzaklaştı. Dişleri yakıcı bir acıyla zonkluyordu. Anlaşılan bina başarılı bir şekilde kapanmıştı. Bütün seslerin ardında Frank bir jeneratörün uğultusunu duyuyor ya da hissediyordu. Video ekranları kararmıştı ve bu durum pencereden görülen manzarayı inanılması iyice güç kılıyordu. Maya'nın yüzü pembeleşmişti fakat tavırları sakindi. "Çadır söndü."
"Biliyorum."
"Ama ne oldu?" Adam bunu yanıtlamadı. Kadın video ekranlarıyla uğraşıyordu.
"Telsizi denedin mi?"
"Hayır." "Yani?" diye bağırdı Maya adamın sessizliğine öfkelenerek. "Neler olup bittiğini biliyor musun?"
"Devrim," dedi adam.
56. ayrımın sonu. Sayfa 526.